Ayrım 6. Görünmez Komite, Yaklaşan İsyan. Sayfa 53. 6. Halka. Çevre endüstriyel bir meseledir. Çevre bilim son yılların en büyük icadı. Son 30 yıl boyunca pazarları onunla ilgili şakalar yapıp, pazartesileri de ciddiye alırmış gibi yaparak çevre konusunu çevrecilere bırakmıştık. Ama ne zamanki Aralık ayındaki sıcaklıklar 20 dereceyi buldu, çevre konusu hiçbir şarkıymışçasına bütün radyo ve televizyon kanallarını işgal edip bizi etkisi altına aldı. Balık türlerinin dörtte biri yok oldu. Gerisinin durumu da pek parlak sayılmaz. Kuş gribi alarmı. Gökyüzünde uçan yüz binlerce göçmen kuşun vurulacağı konusunda bizi temin ettiler. Anne sütündeki civa oranı, inek sütündeki yasal kabul edilebilir oranlardan 10 kat daha fazla. Hale gelen elmayı ısırınca dudaklarımız şişiyor. En basit besinler zehir haline geldi. Geri kalan her şey gibi gözetim altında tutulan uzun süren bir hastalık nedeniyle daha 35'inde ölenler var. Buraya hafifletici tedavi merkezinin B koğuşuna düşmeden önce meselenin farkına varmamız gerekirdi. Kabul etmek zorundayız. Bağıra çağıra geliyorum diyor, bütün bu felaketler bize tesir etmiyor. En azından öngörülebilir sonuçlarından biri bize çarpana kadar bu böyle. Bizi kaygılandırabiliyor ama tesir etmiyor. Gerçek felaket bu aslında. Çevre felaketi yok, felaket çevrenin kendisi. Çevre her şeyini kaybetmiş insana kalan tek şey. Onların, yani mahallelerde, sokakta, vadide, savaş bölgesinde veya bir atölyede yaşayanların bir çevresi yoktur. Çeşitli varlıklarla, tehlikelerle, arkadaşlarla, düşmanlarla, hayat ve ölümle, her türden varoluş biçimiyle dolu bir dünyada yaşamaya devam ederler. Böyle bir dünya, bizi eşya ve mekanla bütünleştiren bağların yoğunluğu ve niteliğine göre farklılaşan bir öze sahiptir. Bir tek bizler, yani son mülksüzleştirmenin çocukları, ahir zaman sürgünleriyiz. Beton yığınları içinde dünyaya gelmiş, meyvelerini süpermarketlerden satın alıp, televizyonlardan dünyanın yansımasını seyreden bir tek bizlerin çevresi var. Sanki basit bir dekor değişmişçesine, felaketin iyice ilerlemesi karşısında infiale kapılıp, sabırla ansiklopedisini oluşturan ve de kendi imhasına tanıklık eden de bir tek biziz. Çevre olarak somutlaştırılan şey, işletmeye, başka bir deyişle, yabancılaştırmaya dayalı bir dünyayla kurulan ilişkidir. Hışırdayan ağaçlar, binalardan yükselen kızartma yağı kokusu, köpürerek akan su, dersliklerden gelen curcune ve yaz akşamlarının boğuculuğu ile bir olamadığımız bir dünyayla ilişki. İçinde yaşadığım ve hemen yanı başımda beni çevreleyen ama beni gerçek anlamda oluşturmayan bir dünyayla ilişki. Gezegenin yönetim kurulu toplantısında hepimiz komşu olduk. Bundan daha kusursuz bir cehennem hayal etmek mümkün değil. Muhtemelen bugünün metropoli dışında hiçbir maddi habitat çevre diye adlandırılmayı bu kadar hak etmemiştir. Duyuru yapan dijital sesler, 21. yüzyılın uğultusuyla geçen tramvaylar, dev birer kibrit çöpü gibi görünen mavim trak sokak lambaları, tutunamamış mankenler gibi süslenmiş yayalar, güvenlik kameralarının sessiz sedasız dönüşleri, metro turnikelerinden çıkan belirgin sesler, süpermarket kasaları, iş yeri puantörleri, internet kafelerin elektronik ortamı, plazma ekranların bolluğu, transit yollar ve lateks. Hiçbir dekor baştan sona bu kadar ruhsuz olmayı başaramamıştır. Hiçbir ortam daha otomatik olmamıştır. Hiçbir bağlam bu kadar duygusuz olmamış ve yaşamımızı devam ettirmenin karşılığında aynı ölçüde duygusuz olmamızı talep etmemişti. Sonuç olarak çevre dünya ile kurulan, metropole uygun düşen bir ilişkiden başka bir şey değildir. Kendisinden kaçan her şeyde izini bırakır. Durum şu, bu dünyayı mahvetme işini ailelerimize yaptırdılar ve sanki bu hakaret yetmezmiş gibi onu yeniden inşa etmek için bizleri çalıştırmak istiyor, hem de yararlanmaya bir de hakaret ekleyerek bundan kâr etme hesabı yapıyorlar. Bugünlerde küresel ısınmayla ilgili yeni bir kanıtın haberini verirken, gazetecileri ve reklamcıları motive eden hastalıklı heyecan, 70'lerden beri oluşum halinde olan, yeni yüzyılın başında beklediğimiz halde bir türlü gelmeyen çevreci yeni kapitalizmin çelikten sırıtışını ortaya koyuyor. Buyurun işte geldi. Adı sürdürülebilirlik. Alternatif çözümler, bir de bu var. Gezegenin sağlığı için gerekli bu. Onun yemyeşil bir manzara olduğu konusunda artık kimsenin kuşkusu kalmadı. Çevre, 21. yüzyıl politik ekonomisinin en önemli konusu olacak. Her yeni felaket olasılığı yeni bir endüstriyel çözümler salvosuyla karşılanıyor. Hidrojen bombasını bulan Edward Teller, küresel ısınmayı durdurmak için atmosfere milyonlarca ton metalik toz göndermeyi teklif ediyor. NASA, füze kalkanı fikrini Soğuk Savaş korkusu müzesine kaldırmak zorunda kalmanın hüsranıyla, bizi güneşin ölümcül hale gelen ışınlarından koruması için ayın yörüngesine dev aynalar yerleştirmeyi öneriyor. Bir başka gelecek vizyonu, São Paulo'dan Stockholm'e kadar bioetanol, ham maddesi şeker pancarı, mısır, buğday ve odunsular gibi şeker, nişasta veya selüloz gibi özlü tarımsal ürünlerin fermantasyonu ile elde edilen ve benzinle belirli oranlarda harmanlanarak kullanılan alternatif bir yakıt, bioetanol yakıtıyla çalışan arabalar kullanan mobilize insanlık, bütün dünyadaki tahıl üreticilerinin hayali bu. Çünkü bunun anlamı gezegendeki tüm ekilebilir alanların soya fasulyesi ve şeker pancarı tarlasına dönüştürülmesidir. Çevre dostu arabalar, temiz enerji ve çevre danışmanlığı gibi konuların dergilerin parlak sayfalarında en son Chanel reklamlarıyla yan yana boy göstermesinde hiçbir tuhaflık görünmüyor. Bize çevrenin insanlığın karşı karşıya bulunduğu en önemli küresel sorun olmayı hak ettiği söyleniyor. Küresel bir sorun denerek sadece küresel ölçekte organize olanların çözebileceği bir sorun kastediliyor. Tabii biz onların kim olduğunu biliyoruz. Bunlar neredeyse bir asırdır felaketin öncülüğünü yapan ve logo değişikliği gibi küçük bir bedelle buna devam etme niyetinde olan o bildiğimiz zümre. EDF, Electric de France, Fransa'nın ana elektrik üretici ve dağıtıcısı olan şirket. Ürettiği enerjinin büyük bir kısmını nükleer reaktörlerden elde eden ve dünyada da önde gelen şirketlerden biridir. EDF nükleer programını küresel enerji krizine yeni çözüm olarak gösterme arsızlığını yaptı. Yeni çözümlerin eski problemleri ne çok anımsattığı ortada. Bakanlıklardan alternatif kafelerin arka sokaklarına kadar her yerde kaygılar her zamanki bilindik sözcüklerle ortaya konuyor. Seferber olmamız gerek. Bu defa savaş sonrası dönemdeki gibi ülkeyi yeniden inşa etmek için değil, 80'lerdeki gibi Etiyoplu yalıların meselesi veya 90'lı yıllardaki gibi işsizlik sorunu için de değil. Hayır, bu defaki çevre için. Katılımınız için size minnettar. Solun küçük adamlarını ve gençliğin meşhur idealizmini yeniden canlandırma konusunda kendi üzerlerine düşeni yapmak amacıyla Al Gore ve negatif büyüme hareketi Cumhuriyet'in sonsuz yüce ruhu etrafında omuz omuza veriyor. Logolarındaki kocaman gönüllü tasarruf ibaresiyle büyük bir yardımseverlik örneği göstererek bizi yaklaşan ekolojik olağanüstü hale hazırlama gayreti içindeler. Kabahatlerinin pis yükü yorgun omuzlarımıza biniyor. Bahçemizi ekip biçmemiz, çöplerimizi seçip ayıklamamız ve bu korkunç şölenden arta kalanları çevre dostu gübre niyetine kullanmamız için bize baskı yapıyor. Nükleer enerjinin atmosfere karbondioksit salınımının, eriyen buzdağlarının, kasırgaların, salgınların, küresel bunlar bize yüklenecek. Herkes üzerine düşeni yapmalı diyorlar bize. Tabii bu güzel gezegeni kurtarmak istiyorsak. Tüketimi sürdürebilmek için biraz daha az tüketmeliyiz. Üretmeye devam edebilmek için organik üretim yapmalıyız. Kontrol etmeyi sürdürebilmek için kendimizi kontrol etmeliyiz. kendini onarmaya çabaladığı bir sırada tarihsel bir kırılmanın eşiğinde olunduğunu hissini yaratmaya çalışan bir dünyanın mantığı bu. Bu yüzyılın büyük endüstriyel sorunlarını bizim üzerimize yıkmak için gösterdikleri gayretin bir kanıtıdır bu. Kafamız allak bullak edildiği için bizi kurtaracakları ümidiyle bu hasarın esas sebebi olan insanların kollarına atılıyoruz. Çevrecilik, bütün ekonominin sadece mantığı değil, sistemin içinde bulunduğu kriz durumu, hali hazırda yürütülen sıkı eleme, bu ayıklamanın gerçekleştirebilmesi için yeni ölçütler gerektiriyor. Bir çağdan diğerine geçilirken, erdem fikri kötülük icat etmekten başka bir anlama gelmez oldu. Çevre bilim, ekoloji sözcüğü olmasaydı, biri zenginlere ve zengin çocuklarına yönelik sağlıklı ve organik, diğeri avam tabakasına ve onların obeziteye mahkum çocuklarına yönelik herkesin toksik olduğunu bildiği iki farklı beslenme biçimine nasıl bir gerekçe gösterebilirdik? Gezegenin hiper burjuvaları gelip geçici heveslerinin en sonuncusu olan çevreye saygı meselesinin üzerine bu kadar düşmeselerdi, ellerinde günlük yaşamlarını saygın gösterecek bir şey kalmazdı. Çevre bilim sözcüğü olmasaydı, hiç kimse kontrol süreçlerinin bu denli gelişimi nedeniyle yapılan her türlü itirazı yapanın ağzına tıkacak otoriteye sahip olamazdı. Takip, şeffaflık, belgelendirme, çevre vergisi, çevresel mükemmellik ve su polisi. Su güvenliğiyle ilgili polis birimi. Bütün bunlar bize yaklaşmakta olan çevre krizi hakkında epeyce fikir veriyor. Otoritesini doğaya, sağlığa ve refaha dayandıran iktidar yapılarına her şey serbest. Yani ekonomik ve davranışsal kültür bir kez ortak uygulama alanı bulduğunda hiç şüphesiz artık zorlayıcı tedbirlere gerek kalmayacaktır. Hem böyle donuk bir perspektife sahip olup hem de gezegen için üzüntü hissi aşılayarak bizi harekete geçirebilmek için bir insanın televizyondaki müstehcen yayınları şikayet edenlerin gülünç özgüvenine sahip olması gerek. Hal böyleyken bütün bu kısıtlama ve terbiye içeren şeyleri izlemeye devam edebilmesi için de insanın iyiden iyiye uyuşmuş olması gerek. Bu yeni çevreci çileciliğin kendi kendini rehin tutan sistemi kurtarma operasyonu üzerinde müzakere etmek için hepimize şart koşulan kendini kontrol hali olduğu ortada. Geçmişte ekonomi için kemer sıkmıştık. Bundan böyle çevre için kemer sıkmak zorunda bırakılacağız. Elbette araba yolları bir gün bisiklet yoluna dönüştürülebilir. Belli oranda sabit bir gelire kavuşmanın mutluluğunu da yaşayabiliriz. Ama tamamen gezegenin tedavisine adanmış bir varoluşun karşılığında. Herkesi kapsayan bir kendini kontrol durumunun bizi çevresel diktatörlükten kurtaracağını ileri sürenler yalan söylüyorlar. Biri diğerine kapı aralayacak ve böylece ikisi birden bize hükmedecektir. İnsan ve çevre var olduğu müddetçe polis ikisinin arasına girmeye devam edecektir. Çevrecilerin söylemlerindeki her şeyin tersi yapılmalı. Onların mevcut sistemin yanlış işleyişinin insan ve doğa için felaket getirdiğini söylediği yerde, biz asıl felaketin sistemin son derece iyi işleyişinden kaynaklandığını görmeliyiz. Tropik kuşakta şimdiye kadar bilinen en büyük açlık dalgası 1876-1879, küresel ölçekte bir kuraklıkla aynı zamana denk gelmişti. Fakat asıl önemlisi sömürgeciliğin doruk noktasına eriştiği bir dönemle de çakışmış olması. Köylülüğün ve yerel beslenme biçimlerinin tahrip edilmesi, kıtlıkla başa çıkmak için kullanılan araçların da yok olmasına neden olmuştu. Mesele suyun olmaması değil, ardında bir deri bir kemik kalmış milyonlarca ceset bırakan bütün tropik bölgelere yayılan ve hızla büyüyen sömürge ekonomisiydi. Şimdi dört bir yanda çevresel felaket diye sunulan şey, her şeyden önce dünya ile kurduğumuz tahrip edici ilişkinin tezahürü olarak zaten hep ortadaydı. Aslında belli bir yerde yaşamıyor oluşumuz, sistemi saran en küçük darbede, iklimle ilgili en ufak değişiklikte bizi savunmasız hale getiriyor. Son tsunami yaklaşırken, Turistlerin dalgalarla oynayıp eğlendiği sırada adada yaşayan avcı ve toplayıcılar kuşları izleyerek sahilden uzaklaşmaktaydı. Çevreciliğin içinde bulunduğu çelişki, gezegeni harap olmaktan koruma bahanesiyle onun harap oluşuna neden olan yapıyı ayakta tutuyor olmasıdır. Dünyanın alışılagelmiş düzenini devam ettiriyor olması, bizim feci halde mülksüzleştiğimiz gerçeğini gizliyor. Felaket dedikleri şey, bu duruma mecburen ara vermek zorunda kalındığı, dünyadaki varlığımıza bir şekilde geri kavuştuğumuz ender anlardan biridir. Bırakın petrol rezervleri umulanından erken bitsin, metropolün temposunu belirleyen uluslararası akış kesintiye uğrasın, büyük bir toplumsal bozulma ve halkın barbarlığa geri dönüşü, küresel çapta bir tehdit, medeniyetin sonunun gelmesi, bırakın yaşansın, hiç fark etmez. Kontrolün bir şekilde kaybedilmesi, kafalarında canlandırdıkları bütün kriz yönetimi senaryolarından daha iyidir. Bütün bunlar gerçekleştiğinde sürdürülebilir kalkınma uzmanlarının tavsiyelerine artık ihtiyaç kalmayacak. Problemin kendisini ortadan kaldırmak gerektiği düşüncesinden yola çıkan bir yanıtın nüveleri zaten sistemin kendi arıza ve kısa devrelerinin içinde mevcut. Kyoto Sözleşmesi'ni imzalayan ülkelerin arasında kendi durumlarına rağmen taahhütlerini yerine getiren iki ülke Ukrayna ve Romanya'dır. Tahmin edin niye? Küresel çapta en ileri organik tarım deneyleri 1989'dan beri Küba Adası'nda yapılmakta. Tahmin edin niye? Araba tamircilerinin popüler sanatı yepyeni bir biçimde taşıdıkları yer Afrika boyunca uzanan otoyollardan başkası değil. Nasıl olduğunu tahmin edin bakalım. Krizi arzu edilir hale dönüştüren, kriz durumunda çevrenin çevre olmaktan çıkmasıdır. Ölümcül bir potansiyele sahip olsa bile gerçeğin ritmini yeniden keşfetmek için orada bulunan şeyle tekrar ilişki kurmak zorunda kalırız. Bizi kuşatan şeyi artık bir manzara, panorama veya tiyatro sahnesi gibi değil, yerleşebileceğimiz, kabullenmek zorunda olduğumuz ve kendisinden öğreneceklerimizin bulunduğu bir şey olarak görmeye başlarız. Bizi felakete sürükleyenler tarafından daha fazla kandırılamayacağız. Bizi yönetenlerin kendi aralarında bankalara zarar vermeden karbondioksit emisyonlarını nasıl azaltacaklarını platonik bir biçimde tartışırken, bizim için tek gerçekçi seçenek mümkün olan en kısa zamanda bankalara zarar vermek ve bu arada sistemin çöküşünden istifade edip kendi gücümüze güç katmaktır. New Orleans, Katrina kasırgasının bir hafta sonrası. Bu kıyamet sahnesinde şöyle ya da böyle hayat kendi kendini yeniden örgütlüyor. French Quarter'daki turistik bölgelerin temizliği ve mağazaları korumakla meşgul olan kamu otoritelerinin şehrin yoksun kesimlerinde yardımdaki ataleti karşısında unutulmuş yaşam biçimleri yeniden canlanmıştı. Güç kullanarak bölgeyi boşaltma girişimlerine ve beyaz ırkın üstünlüğüne inanan linç çetelerine rağmen pek çok kişi bölgeyi terk etmeyi reddetti. Ülke geleninde çevre felaketi nedeniyle göç edermişçesine sürgüne gönderilmeyi reddeden insanlar ve eski kara panterlerden gelen çağrıya uyarak dayanışma için ülkenin dört bir yanından gelenler arasında kendi kendini örgütleme meselesi tekrar gündeme geldi. Birkaç hafta içinde Common Ground Clinic, belli bir mesafeden bakınca olaylar farklı görünüyor. Common Ground, faaliyetlerinin normale dönüşe hizmet ettiği gerçeğinden dolayı Amerika Birleşik Devletleri'nde eleştirildi. Yani işlerin normal yürütülmesine yardım ettiği için. Bir şekilde bu harekette klasik politikanın içine çekildi. Common Ground'un kurucusu ve aynı zamanda eski Kara Panter üyesi olan Malih Rahim, netice olarak projeyi 2008'de Amerika Birleşik Devletleri Kongresi seçimleri için yürüttüğü başarısız yarışın bir parçası olarak kullandı. Daha sonra proje sözcülerinden biri olan Brandon Darby'nin FBI ajanı olduğu ortaya çıktı. Common Ground Clinic, ortak zemin kliniği kuruldu. İlk günden itibaren akın akın gelen gönüllüler sayesinde bu hakiki sahra hastanesi ihtiyaç duyanlara bedava ve etkili bir tedavi sağladı. Bir yıldan fazla bir süredir klinik, şehrin bu yakasını gayrimenkul komisyoncuları için çayırlık alana dönüştürme gayretindeki devlet buldozerlerinin yıkım operasyonlarına karşı direnişin üssü haline geldi. Halk, mutfakları, levazım, sokaklarda satılan ilaçlar, yasa dışı alışveriş, acil ev ihtiyacını karşılayacak inşaatlar, hayatın gidişatının ürünü olarak oradan buradan derlenmiş bütün bu pratik bilgiler kullanım alanı buldu. Üniformaların ve sirenlerin uzağında. Felaketten önce New Orleans mahallelerinin beleş eğlencesinden, devlete karşı isyan geleneğinden ve kendi başının çaresine bakabilme pratiğinden haberdar olanları burada ortaya çıkaran hiçbir şey şaşırtmayacaktır. Öte yandan yaşadığımız çölün kanı çekilmiş ve atomize olmuş günlük rutinine kapılıp kalmış olanlar bir yerlerde böyle bir kararlılığın mümkün olmasına şüpheyle yaklaşacaktır. Akıp giden bir hayatın rutininde küllenmiş bu tür davranışlarla tekrar temas etmek, dünya ile birlikte batıp gitmememizin tek yolu. Bu tür davranışların bizi yeniden heyecanlandıracağı bir çağ düşlemeye devam edelim. 6. ayrımın sonu sayfa 64.